Ayrım 15, sayfa 181. Bedristepe. Ordu büyük taarruza hazırlanıyordu. Bir tek erin, tek bir tüfeğin, bir çuval buğdayın önemi vardı. Bir çuval buğday ne işe yarar? Bir çuval buğday, namussuzun elinde çok işe yarar. Namuslunun elinde de. Namussuz, elinde bir çuval buğdayla, ülke ölüm kalım savaşı verirken, aç kalmış köylülere gider, sana bir çuval buğday vereyim. Bana tarlanı tapula der. Birileri gider, şehit olur cephede. Bu efendi tarla stoklar geride. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Ramiz şöyle demişti bir karikatüründe. Kadın, iyi de lokmamızdan kesip Avrupa'ya göndersek bile milyonlarca savaş fakirini nasıl doyururuz? Erkek, üzülme hanım. Milyonlarca savaş fakirini doyurmak birkaç savaş zenginini doyurmaktan daha kolaydır. Bu kural hala geçerlidir. Fakirler gelip geçer, ölüp toprak olur. Zenginler toprak alır. Torunları, şirketler, bankalar kurar. Bir de namuslular vardır. Elindeki bir çuval buğdayla tarla almaz. Buğdayını orduya bağışlar. Ya da fakir fukaraya. Sakarya Savaşı öncesinde Ankara yakınlarında Temelli'de Türkoğlu Ali Bey adlı biri buğday depolarını ve koyun sürülerini orduya verdi. Savaş bittiğinde yoksul kalmıştı. Devlet onu 13 traktör ithal edip hediye etti. Savaşta Temelli halkı da orduyu buğdayla, koyunla beslemişti. Savaş bittiğinde devlet onlara da 24 tane ağıllı, odalı, modern köy evi yaptırıp verdi. Namuslular kanaatkardır. Namussuzlar doymaz bir türlü. Mehmet, Cafer ve Niyazi birer kanaatkar Türk köylüsüydü. Arkadaşları gibiydiler. Ne askerlik öncesinde köylerinde sızlanmışlardı, yediklerinden, giydiklerinden, ne de askerde sızlandılar tayınlarından ve yatak niyetine yattıkları topraktan. İnsan evladı, insanoğlu kadını, kendi yaşam tarzıyla karşılaştırabileceği birilerini görmeden şikayetçi olmaz halinden. Anadolu köylüsü de muhtemelen bu yüzden çok şükür halimize, Allah'a şükür derdi gönülden. Köylümüz ne zamanki köyden gece konduya gelip bazılarının nasıl yaşadığını görecektir, sinemalarda, televizyonlarda, sosyeteyi seyredecektir, o gün kanaatkârlığı uçup gidecektir. Benim başım kel mi diyecektir. Daha da ötesi, biri yer, biri bakar. Kıyamet bundan kopar diyecektir. Belki de o günlerde ağlar da, zenginin malı züğürdün çenesini yorar diyeceklerdir. Ama sesleri duyulmayacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda, Anadolu halkının kendi yaşam tarzını karşılaştırabileceği bir ölçü, bir ölçüt yoktu elinde. Bildiği tek ölçüt, arşın ile arpa buğday ölçmede kullandığı kileydi. Zihninde kullanabileceği bir ölçütü yok idi. 1914-1918 yılları arasında Osmanlı ordusunu yöneten Alman komutanlar ve onun karşıdan izleyen İngilizler, Osmanlı askerinin giydikleri ve yedikleri karşısında üzüldüklerini belirtmişlerdi. Kıyafeti kötüydü askerin ama şikayet etmezdi. Halep ve Filistin cephelerinden yazlık elbiseyle Sarıkamış'a götürülmüştü 60 bini ve dolmuştu mesela. Batılılar Osmanlı askeri sürekli bulgur, bakla, fasulye yiyor diye üzülürlerdi. Üzülmelerinin nedeni Anadolu insanını bilmemeleriydi. Anadolu köylüsü evinde yalnızca bulgurla ekmek yerdi. Bakla ve fasulye birçoğu için bir lükstü. Muhtemel ki nicesi baklayı ve fasulyeyi ilk kez cephede yemişti. Poturu, bir tür üstü bol pantolon, sofrası fakir de olsa gönlü zengin insanlardır Anadolu köylüsü. Rivayet ederler ki Kurtuluş Savaşı yıllarında bir yabancı gazeteci, bir Türk gazetecinin misafiri olarak Anadolu'ya gelmiş. Savaş sırasında Anadolu köylüsü ne der, ne yer, ne içer diye görmek istemiş. Türk gazeteci misafirini Cafer'in uzak akrabalarının yaşadığı uzak bir köye götürmüş. Röportaj sırasında misafir gazeteci, evlerine gittikleri köylünün huzursuz olduğunu hisseder ve nedenini sorar. Türk gazeteci, evinde bize ikram edecek hiçbir şey yok. O yüzden huzursuz der. Röportaj biter. Gazeteciler ayrılmak üzereyken köylü şunları söyler. Beyim, kusura kalmayın. Size ikramda bulunamadık. Vallahi evde bir şey yok. Yumurta yok, lor yok, ekmek yok. Komşuda da yok. Bir sazım olsaydı saz çalardım size. O da yok. Bari ben bir oynayayım da seyredin. Ve kalkıp oynar. Misafirlerine oynayarak sunabilecekleri vücutlarından başka hiçbir şeyleri olmayan o güzel insanlar, tek varlıkları olan bedenlerini Çanakkale'de, Yemen'de, Sarıkamış'ta, Metristepe'de, Basritepe'de, Mangal Dağı'nda, Dumlupınar'da, art arda bu dünyanın toprağına verdiler. Onların gardıroplar dolusu giyecekleri, sofralarında 40 çeşit yiyecekleri, hanları, hamamları, villaları yoktu. Kiminin tarlası bir çuval buğdaya gitti. Niye mi? Torunları rahat etsin diye. İyi de torunları nasıl şimdi? Marmara depreminden 10 yıl kadar sonra Metristepe villalarının yapıldığı 2011 sonbaharında bir büyük deprem oldu Van'da. Mehmet Cafer Niyazi dedelerin torunlarından bazıları, ki içlerinde şunu bunu yazan bir psikolog yazar da vardı, arabalarına bisküvi, elbise, sabun yükleyip yola çıktılar Van'a. Bir dağ köyüne vardılar. Yarı yıkılmış kerpiç evlerin yanına kurulmuş çadırlarda yaşıyordu köylüler. Gelenler onlara, "Neye ihtiyacınız var, size ne verelim?" diye sordular. Köylülerden biri şöyle cevapladı soruyu, "Beyim, bizler fukara insanlarız. Depremden önce de fukaraydık, şimdi de. Deprem fazlaca bir şey değiştirmemiştir bizde. O yüzden ne versen olur." Onlar hala fukara insanlardı. Elbise, sabun, nohut, fasulye, ne versen olurdu. Peki, biz Kurtuluş Savaşı'nı niye yaptık öyleyse? O günlerden bugüne, sokakta ya da kapalı kapılar ardında dayak yiyor, eziyet görüyor vatandaş. Yine dayak yiyor, yine tecavüze uğruyor kadınlar. Köyde, mezrada, şehirde. O günden bugüne yine kerpiç ev, yine çocuk yiyen tandır. Yine mayıs, tezek, kalak kökü orta yerinde. Beyim, biz bu Kurtuluş Savaşı'nı niye yaptık öyleyse? Metrestepe. Kendi gözüyle Nurşen hayatının en güzel günlerini yaşıyordu. Hiçbir eksiği yoktu. Eksiği yoktu, fazlası vardı. Fazlası Gazi'ye olan tutkusuydu. Nedeninin içinini bilemedi. Gazi'ye vurgundu. Hanife Hanım, olanların, belki de olacakların farkındaydı. Gözünü dört açıyordu. Nurşen birkaç defa, "Hanife abla, her gece kalman gerekmiyor. Arada evine git," diyordu. Ama o, görev yerini terk etmeyen bir nefer gibi, hanımını terk etmiyor, patronunun namusunu elinden geldiğince gözetmeye, gözetlemeye çabalıyordu. Artık Nurşen, uzaktan uzağa da olsa, gözleriyle, yüzüyle, çok hafif tebessümlerle selam vermeye başlamıştı Gazi'ye. Aşk geliyordu. Aşk, Eros'un oklarıyla gelmez. Gözden göze, dilden kulağa iletilir. Eros masaldır. Aşk ise gerçektir. Aşk, zihinlerde yeşerir. Nurşen son zamanlarda Melihat Hanım'la ahbaplığı ilerletmişti. Melihat, Metristepe villalarındaki en kültürlü metresti galiba. Sendikada sekreterlik yaptığı günlerden beri dünyaya, dünya işlerine olan ilgisi artmıştı nedense. Diğer metres hanımlardan farklı, gazetelerde resimlerin altını değil, makaleleri okurdu mesela. Bir sabah verandada sabah kahvesi içiyorlardı. Hava puslu, kapalıydı. Melihat, "Dün yine kürtajdan söz ediyordu gazeteler. Kürtaj tüm kadınlar için önemli. Ama galiba biz metresler için hayati bir konu." Nurşen, "Olmaz mı? Kürtaj metresin can simidiymiş." "Öyle diyorlar ama inanma. Kürtaj erkeğin can simididir aslında. Kendilerine benzeyen bir dolu kız ve oğlan dolaşırsa ortalıkta felaket olur bizim adamlara." Gülüştüler. Nurşen, "Kürtaj gerçekten günah mı abla?" "Bilemiyorum. Her olaya ayrı bakmalı. Şimdi tecavüz ediyor kadına birisi. Hamile kalınca da kürtaj yasak diyor başkası. Kürtajı yasaklamak yerine tecavüzü yasaklasalar ya, tecavüzü yasaklayamazlar. Gözü dönmüş erkek yasak dinlemez çünkü. Ama kadınlar dinler. Kadın eziktir sonuçta." "Öyle vallahi abla. Kadın kapatma, erkek kapatan. Yalnız kadın değil, zayıflar eziliyor dünyada. Kölenin erkeği de var, kadını da. Kadına erkeğe kırbaç cezası var kimi ülkede. Bir krallıkta geçen de kraliyet ailesinden bir prenses, ortağı olan tasarımcı kadınla mahkemelik olunca tasarımcıya 500 kırbaç cezası verdi mahkeme. Aman Allah'ım, peki o ülkenin kanunlarına uygun mu bu?" "Herhalde." Nurşen kulağını çekip tahtaya vurdu. "Allah saklasın. Güçlü ve zorba, bir de ahlaksızsa hep galip gelir bu dünyada. Doğuda sıkıntı var da, batıda yok mu? Hani hatırlar mısın? Birkaç yıl önce Orta Avrupa'da saygıdeğer bir baba öz kızını kapatıp evinin bodrumuna yıllarca tecavüz etmişti de 3 çocuğu olduktan sonra anlaşılmıştı. Üstelik kızın annesi de üst katta olup bitenden haberdarmış baştan sona. Ay abla söyleme, içim bir hoş oldu. Hayatım, kötü şeyler ya hiç olmamalı bu dünyada ya da oluyorsa ve olduğu kesinse oturup konuşulmalı. Ülkemiz dahil dünyanın dört yerinde aile içi yasak ilişki var. Binde bir mi, milyonda bir mi bilmem ama sonuçta var. Gizlenmemeli. Kor kırılır, yen içinde kalır inancı. Ahlaksızlığa sigorta olmamalı. Nurşen'in zihninden acı bir çöl rüzgarı geçti. Sustu. Amcasını, amcasının rezilliğini hatırlamıştı. Melahat ablaya anlatsam mı diye düşündü. Vazgeçti. Sokağın ucunda Zübeyde uzaklaşıyordu sanki. Bana ne? İstemezseniz istemeyin. Kimse istemiyor beni zaten diye sessizce. Gazi geldi bir ara kapıya. Hanife Hanım'a bir şeyler söyledi. Uzaklaştı. Nurşen meraklı gözükmemeye çalışarak o değilden ''Ne olmuş Hanife abla?'' Hanife içeriden seslendi. ''Dün gece futbol maçı varmış da gazeteler geç gelecekmiş yine.'' ''Ne alaka niye?'' Hanife'den önce Melahat cevapladı. ''Maçla ilgili haberleri verelim diye gazeteye geç saatlerde basıyorlarmış. O yüzden de sabah dağıtımı gecikiyormuş. İyi de ben futbol haberlerine bakmıyorum. Ben niye geç alıyorum gazetemi? Bu da ayrı bir zorbalık. Memleketin tek önemli haberi futbolmuş gibi futbolu yazmadan basamıyorlar gazeteyi. İşin meraklısı bir gece önce maçı hatta maçın yorumunu televizyondan izliyor zaten. Uzaktan Gazi geçti. Kurtuluş Savaşı'nın artık unutulmaya yüz tutmuş, az sonra akşam güneşinde önce uzayıp sonra bütün bütüne kaybolacak, uzun ve sessiz bir gölgesi gibi. Uzaklaşıp gitti. Nurşen bir anlığına nasıl baktıysa Gazi'ye, Melahat ya bunu fark etti ya da kendi adına hissettiğini yarı imalı söyleyiverdi. Bu da pek yakışıklı bir şey. Maşallah öyle. Allah sahibine bağışlasın. Dünya ahiret kardeşim olsun. Melahat uzanıp hafifçe eline vurdu Nurşen'in. Saçmalama kız. Bir şey duymuşsun ama eksik. O dediğini kadınlar demez. Güzel bir kadın görünce erkekler der. Dünyanın bir türlü hali var. Öyle kardeş mardeş karıştırma. Dünyanın bin hali var da bugüne kadar bini de gelmiş başıma. Bin birincisinden Rabbim korusun inşallah. Gülüştüler. Melahat gittikten birkaç saat sonra bir telefon geldi evinden Hanife'ye. Annesi fenalaşmış aniden. Can kurtaranla hastaneye götürüyorlarmış. Hanife hemen gitmek istiyordu. Ama giderse aklı Nurşen'de kalacaktı. Onu evde yalnız bırakmak istemiyordu. Dünyanın bin türlü hali vardı. Gazi vardı. Hanife'nin sezgisi hanımını evde yalnız bırakmaması gerektiği yolundaydı. Ancak annesi hastaydı. Gitmek de istiyordu. Gitmek zorundaydı. İkilem içinde kalmıştı. Nurşen'i evinde yalnız bırakıp bırakmama ikilemi. Hanife kendince bir çözüm buldu. Kötü ama dilde düzgün duran bir çözümdü bu. Bir yandan telaşla hazırlanırken sordu. Sen de benimle gelmek ister misin hanımım? Bir değişiklik olurdu. Der demez de tuhaf bir teklifte bulunduğunu fark etti. Kadıncağızı koridorlarında insanların koşuşturduğu bir hastanede gezmeye davet ediyordu. Nurşen, sağ ol da orada ortada dolanıp size yük olmayayım abla. Sen git, inşallah hayırlı bir haberle dönersin dedi. Hanife gitti. Nurşen evde yalnızdı. İçine tanımsız, tarifsiz bir heyecan doğdu. Evinde yalnızdı. Belki de doğrusu site içinde başka hiç kimse yoktu. Gazi ile birlikte yalnızdı. O an içinde duyduğu heyecan, genç kızlığa adım attığı yıllarda arada bir duyduğu heyecanı hatırlattı bir an. O yıllarda her nasılsa edindiği birkaç ucuz aşk romanı vardı. Onları ulu orta okuyamazdı. Evde bir yerlerde saklardı. Büyükler gidip de evde yalnız kaldığında kalp atışlarını arttıran yaygın bir heyecan kaplardı vücudunu. Kitaplarını sakladığı yerden çıkarır, gizlice sevişiyormuşçasına aynı sayfaları kim bilir kaçıncı defa okur, okurdu. Villasında yalnız kaldığında vücudunu ürperten bu heyecan, unutulmuş gözüken o eski heyecanı hatırlattı Nurşen'e. Defalarca, ben şimdi ne yapacağım Allah'ım? Hanife gelse de kurtulsam dedi içinden. Dili bunu söylüyordu, zihni başka. Giderek çığ gibi büyüyen bir ikilem içinde gitti geldi. Evin içinde sürekli dolaşıyordu. Sonunda ikilemin ikisinden biri galip geldi. Karar vermişti. Gazi'den bir ışık gelirse sevişecekti. Nerede, nasıl bilmiyordu. Ama sevişecekti. Sonunda ışık batıdan geldi. Akşam üzeri Gazi kapıyı çaldı, elinde bir gazete vardı. Bir an göz göze geldiler. Gazi'nin gözleri koyu kahverengiydi. Gazeteyi uzattı, başıyla selam verip uzaklaştı. Bu saatte gazete getirmezdi. O yüzden tuhaftı. Nurşen kapıyı kapatır kapatmaz gazeteye baktı. Gazete eskiydi, okunmuştu. Bakarken bir kağıt düştü yere. Aldı. Kağıtta, ben seni seviyorum. Öldür ama kızma. Saat 11'de 24 numaraya gel yazıyordu. Nurşen salona girip oturdu. Birden bir ağırlık çökmüştü üstüne. Kağıdı defalarca okudu. Kağıt beyazdı. Beyaz sabun kokuyordu. 24 numaralı villa sitenin en yukarısındaydı. Yeni bitmişti. Bahçesinde molozlar vardı. Sokağındaki lambalar yanmıyordu. Kamera da henüz çalışmıyordu. Bu villayı yönetim, üzerini değişebilsin, nöbetten çıktığında dinlenebilsin diye geçici olarak Gazi'ye vermişti. Villanın bir odasına bir yatak, bir masa ve eski bir kanepe koymuştu Gazi. Penceresine gazete asmıştı. Oda bir bekar odası kıvamındaydı. Nurşen, Gazi'nin iri harflerle acemice yazdığı yazıyı hemen yırtıp çöpe attı. Ama kağıdın içinden çıktığı gazeteyi yıllarca saklayacak. Gazeteler bazen yalancı şahitlik yapsalar bile yine de zamana yıllarca tanıklık ederler. Gazetelerin tarihi geçebilir ama tarihin gazeteleri saklanır bir köşede. Gazi'nin gözleri çakmak çakmak bakıyordu Nurşen'e aylardan beri. Sonra olaylar Gazi'nin kara gecede bir şimşek gibi çakan gözleri misali hızla gelişti, gelişti. Bir anda olup bitiverdi. O gece Nurşen saat 23'te sitenin son sokağına doğru yürüdü. El ayak çekilmişti. 24 numaralı villanın önünden geçiyordu ki villanın kapısı yavaşça açıldı. Gazi göründü. Nurşen hep yaparmış gibi, alışılmış gibi kapıya yöneldi, girdi. Nurşen hiçbir şey görmüyordu. Bir an kendi kalp atışını duydu. Kalbi o güne dek duymadığı bir şekilde atıyordu. Kapının arkasında yalnızdılar. Bir an ikisi de ne yapacağını bilemedi. Gazi hemen sarılıp öpmek istiyordu onu. Ama ayıp olur diye sarılmadı. Hafifçe elini tuttu Nurşen'in. Koridordan geçirip odasına götürdü. Kanepede yan yana oturdular. Gazi hala elini tutuyordu. Giderek elini avucunun içinde sıkmaya başladı. Nurşen, vücudu Gazi'nin elindeymiş gibi hissetti. Sonra yüzlerini birbirlerine çevirip göz göze geldiler. Önce Nurşen gülümsedi. Sonra da Gazi. Gazi ne yapacağını bilemiyordu. Bir an, keşke genel eve daha çok gitseydim diye geçti aklından. Genel eve birkaç kez gitmiş, hepsinde de heyecandan başarısız olmuştu. Şu an genel evi düşünmesi uygunsuzdu. Yanında güzel mi güzel ve şehirli, ay parçası gibi bir hanımefendi vardı. Gazi, Asya'dan gelip Anadolu'ya yerleşmiş, Kibele Ana'nın kızlarından biriyle birleşmeye, kök salmaya, çoğalmaya hazırlanan, Hektor'un torunu olan güçlü ve vakur bir Anadolu erkeğiydi sanki. Yanık türkülerde elinin kınası kurumadan saçın yere sermem diyen, istekli ama acele etmeyen, gün görmemiş görgülü bir delikanlıydı. Bir süre daha elini tuttu Nurşen'in. Sonra derinlerden gelen her an susmaya hazır, temkinli bir sesle ''Ben seni çok sevdim, şükür yanımdasın şimdi'' dedi. Nurşen elini Gazi'nin avucundan çekti, elinin üzerine koyup hafifçe okşadı. ''Ben de'' demek istiyordu. O da Gazi'yi seviyordu. Gazi iri parmaklarıyla Nurşen'in saçlarını okşamaya başladı. Gazi'nin elleri tertemizdi. Sade, saf beyaz sabun kokuyordu. Nurşen ona sokuldu. Bu yakışıklı, iri kıyım erkeğin nasıl sevişmesi gerektiğini, ne yapacağını bilmediğini hissetti. Yardım etmesi gerektiğini düşündü. Başını omzuna koydu. Gazi ondan cesaret alıp yüzünü kendine çevirdi. Yanaklarını defalarca öptü. Nurşen, Gazi'nin elbiselerini çıkarmasını bekliyordu. Gazi ise sürekli öpüyordu. Sonunda Nurşen kalktı, soyunup yatağa uzandı. Her tarafı titriyordu. Niçin soyunduğunu bilemiyordu. Önceden kararlaştırılmış bir şeydi sanki bu. Müthiş bir heyecan içinde soyunmuştu işte. Gazi de soyundu. Yatağa eğildi. Önce kollarını aldı Nurşen'i. Sonra altına. Nurşen kollarıyla sarıldı ona. Birkaç saniye geçmişti ki, Gazi irkildi. Sarsılıp doğruldu. acılı bir ses tonuyla, "Özür dilerim, affet abla," dedi. Gazi erken boşalmıştı. Heyecandan birleşme olmadan. Kalktı. Panik halindeydi. Müthiş bir utanç içindeydi. Erken boşalmıştı. Yersiz yere boşalmıştı. Üstü başı ıslanmıştı. Tensel temas vardı ama cinsel birleşme olmamıştı. Defalarca, "Özür dilerim, affet abla," dedi. Daha sonra Nurşen'e abla dediğini asla hatırlamayacaktı. Nurşen doğruldu. Keyfi kaçmıştı ama belli etmemeye çalışarak, "Önemli değil, üzme kendini," dedi Gazi'ye. Onun da üstü ıslanmıştı. Kalktı, silinmek için bir şeyler aradı. Bulamadı. Lavaboya gidip suyla yıkadı üstünü. Döndüğünde Gazi sakinleşmişti. Bembeyaz bir yüzle önünü kapatmış, kanepede oturuyordu. Nurşen de oturdu. Sarıldılar, öpüştüler. Ama işin keyfi kaçmıştı. Bitmiş bir süreci sondan başa yaşıyorlardı sanki. Nurşen, "Ben giyineyim," dedi. Giyindiler. Bitmişti. Bir süre havadan sudan konuştular. Sonra Nurşen kalktı. "Ben gideyim artık," dedi, kapıya yöneldi. Çıkmadan önce birbirlerini öptüler. Nurşen, "Allah'a ısmarladık," dedi. "Çok özür diliyorum." "Hayır, özür dileyecek bir şey yok. Önemli değil." Eliyle Gazi'nin yanağını hafifçe okşayıp, elini kapının avuç donduran topuzuna attı. Gazi onun elini tuttu. "Ben bir dışarıya bakayım," dedi. Baktı. Sokak boştu. Nurşen ayrıldı. Sokağın başına gelince durdu. Hafifçe başını geriye çevirdi. Gazi kapının önünde duruyordu. Bakıştılar. Nurşen bunun bir vedalaşma bakışı olduğunu hissetti. Bitmişti. Ayrım sonu, sayfa 193.